Ayrım 15, Diptekiler, Peter Benchley, sayfa 228. Platforma asılıp durmuş olan Gail Sanders'ın sudan uçar gibi çıkarılmasına baktı. Gözlerinin önünde bir resim belirdi. Bütün organları geriye doğru kıvrılmış, eklem yerleri kırılmış bir halde ağaca asılı bırakılan adam. Tree Sanders'ı kolundan tutmuş sarsıyor, Sanders'ın başı ileri geri sallanıyordu.
''Tanrı aşkına ne yaptığını sanıyorsun sen? Kendini Allah'ın belası bir tarzan mı sandın? Baş belasısın sen, başka bir şey değil.''
''Ne?''
''Bütün bir günün işini rezil ettin Tanrım.''
Tree Sanders'ı itti. Gail'ın oksijen tüpünü almak için platforma gitti. Sanders kolunu ovuşturarak ''Gail'ın burnu kanıyordu.'' dedi.
''Yok canım.''
''Kanıyordu, maskesi kanla dolmuştu. Kanı aşağıda suyla temizledi.'' Trees Coffin'e bakarak ''Tanrım beni bu aptalların elinden kurtar.'' dedi. Sonra Sanders'a dönüp bağırmak için ağzını açtı ama vazgeçti. Öfkesiyle mücadele ederek
''Pekala.'' dedi ama ''Küçük balık bizi yiyecek değildi.''
''Küçük ağa.'' dedi Sanders. ''O yaratık en azından bir adam boyundaydı.'' Artık Trees'in canını yakmayacağını anladığından kendini öfkeli, bir parça da şaşkın hissediyordu. Trees'in bu davranışının nedenini açıklamasını istiyordu.
''O bir adam boyundaysa ben de İspanya kralıyım. Su her şeyi büyütür.''
Sanders kıpkırmızı kesildiğini hissetti. ''Yine de...''
''Sonra suda hayvanı bir parça meraklanmaktan başka bir şey yapmayı itecek kadar kan yoktu. Çevreyi şöyle bir kontrol ediyordu. Eğer heyecanlansaydı bütün vücudunun titremeye başladığını görürdünüz. Böyle bir şey olunca da yapılacak tek şey hava vincinin çıkardığı kum bulutunun içine girmekti.'' Köpek balıkları kum bulutunun içine girmezler. Rastlantıyla girseler bile bir an önce çıkmaya bakarlar. Kum galsemelerine dolar. Onlar da bundan nefret ederler. Bu onları öldürür bile. Bir seferinde bana iki insan boyundan uzun bir köpek balığı saldırdı. Ben kum bulutunun içine girip beklemekle yetindim. Hayvana bıçak saplamak dünyada yapılacak en son iştir. En son! Köpek balığına yem olacağını anladığın zaman böyle bir şey yapabilirsin. Ancak o zaman.
Neden?
Çünkü seni ısırabilir. Köpek balıkları akıllı değildir. Öfkelenmeyi bilmezler. Ama öfkelenmiş gibi davranmasını da çok iyi bilirler. Bir başka neden daha görmek istiyor musun? Suya gir.
Ne? Nerede?
Tris ona bir maske fırlattı. Bunu tak. Platformdan suya sark.
Gail'a siz de diye ekledi.
Ama Tanrı aşkına bir yerinizi kaptırmayın.
Neyle karşılaşacaklarını bilmeden David'le Gail söyleneni yaptılar. Aşağıdaki görünüm bir gangsterler savaşına benziyordu. Sanders'ın bıçakladığı köpek balığından geriye kalan birkaç parça eti paylaşabilmek için sayısız köpek balığı birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Yarım düzineye yakın dev köpek balığı bir et parçasının çevresinde top gibi dönüyorlardı. Onlardan daha küçük bir köpek balığı dibe doğru inen bir et parçasının peşinden gidiyordu. Sonunda eti yakaladı, kaçtı. Peşinden iki köpek balığı gidiyordu. Her yer köpek balıklarıyla dolmuştu. Çıldırmış gibiydiler. Bazıları gri, bazıları kahverengiydi. Çizgili olanları da vardı. Büyük köpek balıkları küçüklere gelişi güzel saldırıyorlardı. Küçükler kaçıyorlar, bazen yaralanıyor. Bu kez diğerleri onun üstüne çullanıyorlardı. David ile Gail seyrederken şafak mavisinin içinde daha başka köpek balıkları da belirdi. Bir tanesi teknenin altından geçti. Suyun yüzünde bir şey görerek Sanders'lara doğru yükseldi. Onlar da derhal geri çekilip güverteye atladılar. Coffin ile Trees ampulleri sayıyorlardı. Trees başını kaldırıp bakmadan
''Ne yaptığını anladın mı?'' dedi.
Artık öfkeli değildi. Sesinde ''Umarım anlamışsındır.'' diyen bir anlatım vardı. ''Anladım.'' Gail, burada ne kadar kalırlar acaba?
Yiyecek bitene kadar. Ama çoğunlukla yaptıkları gibi birbirlerine saldırmaya devam ederlerse yiyecek sıkıntısı çekmezler. Buralardan bir süre daha gitmezler.
Demek bugünü mahvettim dedi Sanders. Özür dilerim.
Evet, Tris biraz önceki konuşmasından pişman olmuş gibiydi. İşi mesele yapmayın canım diye ekledi. Bugünlük yeteri kadar ampul topladık.
Gail dalgıç elbisesini çıkarıp kuruladı.
''Ne kadar ampul var?'' 4000 dedi Trees. Coffin'e baktı. Coffin
''870'' dedi.
Trees ''Yeterli değil'' dedi. Kıyıya baktı. ''Kloş'un kıyıda adamları olduğuna eminim.''
''Adamlarını iki günde dalgıç yapamaz ki'' dedi Coffin. ''Önce bir hava vincine ihtiyacı var.
Ampulleri elleriyle toplayamazlar.
İki gün mü? Hayır. Daha az sürede adamlarını suya sokar. Zaten hazır olduklarında olanca hızlarıyla üzerimize gelecekler. Belki biz gece de çalışırız.
Gale'ın yüzündeki anlatımı görünce,
hayır bu gece değil diye ekledi.
Sanders, bunu ne yapacaksınız diye top güllesini gösterdi.
Şimdilik hiçbir şey. Daha sonra temizler, madenini satarım.
Acaba hala patlar mı 30 yıldan sonra da?
Elbette.
Tris gülleyi sancak tarafındaki raflardan birine koydu. Bir çekmeceden kocaman bir İngiliz anahtarı çıkardı. Bunu güllenin altına geçirdi. Ama İngiliz anahtarı dönmedi.
Bir hayli paslı dedi Tris.
Ayağını geminin bölmesine dayayıp kuvvet aldı. İngiliz anahtarını bütün gücüyle çevirdi. Pazıları düğüm düğüm olmuş, boynundaki damarlar kabarmış, yüzüne kan hücum etmişti. Madeni bir ses çıktı. İngiliz anahtarının kolu hareket etti, mührü kırdı. Tris güllenin altını kıvırarak açtı. Güverteye attı kapağı, bakın dedi. Güllenin içinde katı gri renkte birbirine sımsıkı bağlanmış makaraya benzer teller vardı. Coffin Tris'e kerpeteni uzattı, bir kutuda kibrit. Tris tellerden birini çekip çıkardı. Teli kerpetenle tutarak Sanders'a kibriti verdi.
Yak şunu.
Nedir bu?
Dumansız barut. Gülleyi patlatan budur.
Gale bu kadar büyük bir gülleyi patlatır mı diye sordu.
Patlatmak mı? Bunun gibi 100 tanesini bir araya getir ateşle. Bermuda'yı havaya uçurursun.
Kaç tane var?
Bilmem dedi Coffin.
Yola koyulduğumuzda 10 ton vardı. Ama bunun bir kısmı kurtarıldı.
Tris dumansız barutu denize attı. Barut suya değince tısladı, hava kabarcıkları çıkartarak battı. Hava hortumlarını sudan çektiler. Tris hava vincini yerine bağlayıp motoru çalıştırdı. O zamana kadar Pruva'da uyumakta olan Charlotte istemeye istemeye gece nöbetine çıkan bir asker gibi kalkıp teknenin burnundaki yerini aldı. Coffin demiri çekti. Tris tekneyi kayaların arasından kıyıya doğru çevirdi.
Coffin yarın saat kaçta diye sordu. Erken olsun, saat 8'de. Sabahleyin 4-5 saat dolaşırız. Sonra mola verir, saat 6'da yeniden çalışmaya başlarız. Senin gibi yaşlıların öğleden sonra uykusuna ihtiyacı vardır.
Adam Coffin'i sinirlendirmeye çalışıyordu. Tekne yumuşak dalgalar üzerinde yükselip alçalırken bir şey dümen kısmındaki rafın üzerinden kayıp güverteye düştü. Gemi aynalığıydı bu. Gale onu yerden alıp Tris'e verdi.
Tris, ''Tanrım, bunu tümüyle unutmuştum.'' dedi. ''Allah'ın belası köpek balığı avı aklımı karıştırdı.''
''Adam bana bunun anahtar deliğinin üzerine konan parça olduğunu söyledi.''
''Doğru ama herhangi bir anahtar deliğinin üzerine değil. Bunlardan hala var mı bilmiyorum. Adı 3 kilitli kutudur. 3 anahtar deliğini görüyorsun. Kilidi açmak için 3 tane anahtar gerek.''
''Sanders, bundan amaç nedir?'' diye sordu.
Hırsızları kutudan uzak tutmak. 3 ortak, 3 anahtar. Birisinin yeni dünyadan İspanya'ya bir şey yolladığını varsayın. Kralda anahtar takımının tümü vardır. Yani 3 anahtar da ondadır. Malı yollayan kişi her neredeyse 2 anahtara sahiptir. Kaptanda da 3.'sü vardır. Kutuyu yollanan yerde kilitlerler. Geminin kaptanı da kutuyu teslim alır. Ama bir tek anahtarla kutuyu açması olanaksızdır. İspanya'ya vardığında kutuyu krala verir.
Kutuyu kırıp açması zor mudur?
Değildir ama böyle bir şeyi asla yapmazlar. İspanyollar için kilit, kutsal demeyeyim de çok özel bir şeydir. İngiliz ve Hollandalılar her şeyi kutular içinde yollarlardı. Bir gemi korsanların eline geçti miydi kutu mutu diye bir şey kalmazdı. Ama İspanyollar her şeyi kilitlerlerdi. Sembolik bir şeydir bu. Hele 3 kilitli kutu.
Tris parmaklarını kilit aynalığının üzerinde gezdirdi.
Evet, çok ilginç.
Neden?
Demek ki o kutuda çok önemli bir şey vardı. Özellikle İspanya kralı için çok önemli olan bir şey.
9. Bölüm. Tris'in iskelesine geldiklerinde güneş batı ufkuna kocaman bir turuncu top gibi inmişti. Tris akşam havasını kokladı.
Yarın hava iyi olmayacak dedi.
Sanders ona havanın değişeceğini, nereden anladığını sormak istedi ama vazgeçti. Alacağı karşılığın öyle hissettim ya da fırtınanın kokusu vardır gibi bir şey olacağını biliyordu.
Onun yerine çok mu kötü olacak diye sordu.
Belki güneyden saatte 20 mil eser. Bu da bizim dipte çalışmamızı güçleştirir.
çalışabilecek miyiz?
Başka çaremiz yok. Kloş boş durmuyordur. Hava önemli değil. Belimize fazla ağırlık takar, sağa sola savrulmayız.
Sanders dalgıç elbisesinin pantolonunu çıkartmaya koyulduğu sırada Trees onu durdurdu.
Daha işimiz bitmedi.
Bitmedi mi?
Ampulleri saklamamız gerek. Teknede bırakamayız.
Biliyorum ama zannettim ki. Trees'in karanlık suyu işaret ettiğini görünce sustu.
Oh! Bana bir şey olursa ampullerin nerede olduğunu bilmeni istiyorum.
Sana ne olacak ki?
Kim bilir, buralarda sıtma salgını vardır. Belki de yürek çarpmasına uğrarım, belli olmaz. Uçurumun dibinde bir mağara var. Dalgalar içine girer ama gerilere koyar. Göremesek oldukları yerde kalırlar.
Gale'a döndü. Sizin gelmenize gerek yok. İsterseniz geleyim.
Hayır, siz burada kalıp bize çantaları uzatın.
İki scuba tüpünü taktılar. Alt kameradan ampulleri getirdiler. Trees çantaları yarıya kadar doldurup Sanders'a bir fener uzattı. Aşağıya, dibe inince fenerin ışığını izle dedi.
Tamam.
Trees güvertedeki üçgen biçimindeki bir kutuyu işaret ederek Gale'a, o kutudan bana bir balık verin dedi.
Balık mı?
Evet, kutuda tuzlu balık var. Percy için teknede bulundururum. Percy mağarada yaşar.
Gale tahta kutuyu açtı, balık kokusuyla geri çekildi, soluğunu tuttu.
Büyük bir tane seçin diye seslendi Trees. Onunla uğraşsın ki bizimle ilgilenmeye vakti kalmasın.
Sanders, Percy nedir diye sordu.
Ürkütücü, kocaman bir yılan balığı. Hatırlayabildiğim zamandan beri o mağarada yaşar. İyi geçiniriz ama açgözlü bir hayvandır. Arada sırada ona yemek vererek dostluğumuzu bozmamaya çalışırım.
Gale kutuya uzanıp gördüğü en büyük balığı aldı. Kusmamak için yutkundu.
Bunları neden buz içinde tutmuyorsunuz diye sordu.
Gerek yok. Tuz onları kokmaktan korur.
Balığı Gale'dan aldı. Bu onu bir süre oyalar. Sanders'a döndü. Mağaraya önce ben gireyim. Onu görmek, durumu anlatmak istiyorum. Öyle bir hayvan insanı apansız yakalarsa felaket olur. Sonra ellerini mağaradaki kovuklara sokayım deme. Bildiğim kadarıyla kovuklarda Percy'nin akrabaları yaşar. Maskesini yüzüne indirdi, suya atladı. Sanders de hemen onu izledi. Küçük mağara pek derin değildi. Sanders, Trees'in fenerinin ışığının tekneyle kumlu taban arasında oynadığını gördü. Trees mağaranın kapısında bir an durdu. Bir adam boyundan yüksek, tavanlı bir yerde. Sanders onun yanına gelince Trees feneri oynattı, mağaranın duvarlarında gezdirdi. Önce mağara boş gibiydi ama Trees çok geçmeden fenerin ışığını mağaranın arka köşesinde durdurdu, parmağıyla işaret etti. Sanders bir şeyin kıpırdadığını gördü. Trees ağır ağır mağaranın içine yüzdü, balığı önünde tutuyordu. Sanders de onun biraz arkasından gitti. Bir duvarın dibinde bir taş yığını vardı. Duvarın yüzyıllar önce çökmesinden oluştuğu belliydi. Trees balığı duvara doğru tuttu. Bir yılan balığının burnu duvarla kayalar arasındaki bir delikten çıktı. Sanders yılan balıklarını akvaryumlarda görmüştü. Ama oyuktan kıvrılarak çıkan yeşil, pırıl pırıl derili hayvan kadar irisini bilmiyordu. Başından kuyruğuna kadar 30 santim kalınlığındaydı. Balık yarıktan kendisini biraz çıkarttı. Şimdi hemen hemen 1,5 metresi dışarıdaydı. Sonra kayalardan asılı gibi sarkarak bir domuzunkine benzeyen soğuk anlamsız gözleriyle Trees'e, Sanders'a ve Trees'in elindeki balığa baktı. Ağzı uyumlu bir biçimde açılıp kapanıyor, fenerin ışığında parıldayan yapışkan sümüklü çenesiyle birleşen uzun iğne gibi dişlerini ortaya koyuyordu. Hayvanın başı öylesine şimşek hızıyla öne atılıp dişleri Trees'in elindeki balığın üstüne kapandı ki Sanders bu hareketi göremedi bile. Oysa Trees tuzlu balığı bırakmadı. Yılan balığı yemini çekiştirdi durdu. Sonra birdenbire vücudunu döndürmeye başladı. Balığın karnından bir parça kopana kadar dönmesini sürdürdü. Yılan balığı geri çekilip lokmayı yutmaya, boğazına doğru götürmeye çalıştı. Yeşil derisi gösterdiği çabayla titriyordu. Sonra yeniden saldırdı. Bu kez balığın omurga kemiğini yakaladı, onu Trees'in elinden çekip aldı. Yeniden deliğine çekilmek istedi. Ama ağzındaki balık deliğe sığmayacak kadar büyüktü. Bu yüzden onu deliğin ağzında parçalayıp yemeği yeğledi. Bu sırada Trees Sanders'a kendisini izlemesini işaret etti. Yılan balığına sırtını dönmeyi pek istemeyen Sanders onu gönülsüz gönülsüz izledi. Mağaranın tavanı 2,5 metre yüksekliğinde vardı. Sanders Trees'in elindeki ampul çantasının suda yükseldiğini, tavana değip durduğunu fenerin ışığında gördü. Kendi elindekini bıraktı, sonra Trees'le birlikte yerde bir çukur açmaya koyuldu. Kumda derin, geniş bir çukur açtılar, ampulleri içine koydular, üzerini kumla kapattılar. Sonra tekneye döndüler. 3 sefer daha yaptılar. Her seferinde yeni bir delik açarak ampulleri yerleştirdiler. Son ampul çantasını da yerleştirdikten sonra çıkarlarken yılan balığının yemini neredeyse bitirmek üzere olduğunu gördüler. Tekneye çıktıklarında, "O aşağıdaki yaratığın büyüklüğü ne kadar?" diye sordu Sanders.
"Percy mi? Bütünüyle hiç görmedim ama herhalde 10 metre vardır. Hava iyice kararınca deliğinden çıkıp dolaşır. Bir gece aşağı iner bakarız."
İstemem, teşekkürler. O haliyle bile tiksinti vericiydi. Orada dolaşırken kim bilir nasıldır.
Ne? Köpek balığı katillerinin korku nedir bilmediklerini sanırdım ben.
Bak, Allah kahretsin. Sanders onun kendisini iğnelemesine sinirlenmişti. Böyle konuşmaya son vermesini istiyordu. Ama bunun için ona ricada bulunacak değildi.
Alevlenme, dedi Truist. Köpeğe parmaklarını şaklattı. Charlotte tekneden iskeleye atladı. ''Sen önden git Charlotte, bak bakalım bizi bekleyen haydutlar var mı?''
Köpek neşe ve mutlulukla patika yoldan ilerledi, bir yandan da çalıların altını kokluyordu. Trees 2 oksijen tankını teknedeki raftan alıp iskeleye koydu. ''Bunları bu gece doldursak daha iyi olur.'' Eve vardıklarında kapının önünde kağıda sarılı bir paket buldular. Trees bunu alıp kokladı.
''Akşam yemeği'' dedi.
''Balık mı?'' diye sordu Gale.
''Hayır, et.''
Trees kapıyı itti, onların girmesi için açık tuttu.
Gale, siz kapınızı hiç kilitlemez misiniz diye sordu.
Hayır, kilitlemem. Daha önce de dediğim gibi kilit gibi şeylere ancak İspanyollar önem verir.
İçeri girdiklerinde Trees Sanders'a ben yemeği ateşe koyarken sen bana bir bardak rom hazırla dedi. Olur diye karşılık verdi Sanders. Gale'a sordu, sen bir şey ister misin?
Hayır, önce bir duş yapmak istiyorum. Kendimi leş gibi hissediyorum.
Trees ısıtıcıyı kullanmasını biliyor musunuz diye sordu.
Isıtıcı mı?
Bölmenin yanında bir gazlı ısıtıcı var. Düğmesini yarıya çevirin, 2 dakika kadar bekleyin. Su ısınmaya başlar.
Teşekkürler. Gale mutfaktan çıktı.
Sanders Trees'e bir bardak rom uzattı. Kendi bardağındaki viskiden bir yudum aldı.
Yapabileceğim bir şey var mı?
Hayır, sen kemiklerini dinlendir.
Sanders masaya oturup Trees'in ocağı yakmasını, tavaya yağ koymasını, eti yağın içine yerleştirmesini izledi. Trees etin gerektiği gibi pişmeye başladığına inanınca ocağın başından ayrıldı, Sanders'a baktı.
''Beynini kurcalayan şey nedir?''
''Efendim?'' Sanders anlamamıştı.
''Şu köpek balığı meselesi canım, ne arıyorsun?''
Sanders ''Ah tanrım yine başladık'' diye düşündü.
''Hiçbir şey, yaptığım aptallıktı biliyorum.''
Yanıldığını kabul etmesini, konuşmayı sona erdireceğini umuyordu.
''Bence bundan da ileri bir şey. İçinden büyük bir iş becerdiğini düşündüğünü sanıyorum.''
Sanders kıpkırmızı kesildi çünkü Trees haklıydı. Aptalca, düşüncesizce, tehlikeli bir biçimde hareket ettiği düşüncesinin altında bir köpek balığını öldürmekten duyduğu çocukça bir gurur vardı. Hatta bu olayı nasıl biçimlendirip güzel bir öykü haline getireceğini de hesaplamıştı. Ama bunları Trees'e söylemedi elbette.
''Çok doğal.'' diye Trees konuşmasını sürdürdü. ''Pek çok kişi kendi kendilerine bir şey kanıtlamak isterler. Etki uyandırıcı bir şey yaptıklarını sandıklarında kendileri de etkilenirler. Hata şurada. Bir insanın yaptığı şey o kişinin kendisinin nasıl olduğunu anlatmaz. Sen birçok şeyi yapabilir miyim acaba diye düşünerek yapıyorsun, tamam mı?''
Gerçi Trees'in sesinde sitemli, azarlar gibi bir hava yoktu ama Sanders utanmıştı.
''Bazen sanırım...''
''Şunu anlatmak istiyorum.''
Trees durdu. ''Bir insanın doğru olanı yapmasında ya da bir şeyin kesinlikle yapılması gerektiğini bilmesinde, ne yaptığının bilincine ermesinde büyük bir mutluluk vardır. Yaşam insanın kendisini ya da başkalarını incitecek fırsatlarla doludur.'' Trees içkisinden bir yudum aldı.
''Bundan sonraki birkaç gün içinde karşına kendi kendini incitmen için bütün yaşamın boyunca çıkmayacak fırsatlar doğacak. Bir şeyler öğrenmek, doğruyu yapmak insana zevk verir. Çocukluğumda, gençliğimde bana hiç kimse bir şey söyleyemezdi. Her şeyi bildiğimi sanırdım.
Hiçbir şey bilmediğimi öğrenmek bana bir hayli pahalıya oturdu. Kaç yaşındasın?
37.
Artık genç sayılmazsın ama bir ayağın çukurda da sayılmaz. Şimdi her şeye yeniden başlayabilirsin. Önümüzdeki 40 yıl içinde deniz hakkında öğrenilecekleri öğrenirsin. Öğrenmenin tek yolu alçak gönüllü olmaktır. Ne kadar çok öğrenirsen o kadar az şey bildiğini anlarsın. Tris bardağındaki romu sonuna dek içip bitirdi, doldurmak için doğruldu. Uzun sözün kısası bir insanın bir takım şeyleri salt bunları yapabileceğini kendine kanıtlamak için yapması çılgınlıktır. Sanders başını salladı. Tris'in kendisine olan tutumunun değişip değişmediğini bilmiyordu. Ya da Tris'in tutumunu yanlış anlamlandırıyordu. Kendini acayip bir biçimde yüceltilmiş gibi hissediyordu.
Teşekkür ederim dedi.
Tris bu teşekkür karşısında şaşırır gibi oldu. Parmaklarını şaklattı. Tüpler dedi. Tüpleri doldurmayı unuttuk. Bu işi şimdi yapalım yoksa kompresör bütün gece başımızı şişirir. Sanders onun peşinden dışarı çıktı. Çalışmasını izledi.
15. ayrımın sonu. Sayfa 243.